Merhaba, ben Lokum Çocuk Kütüphanesi'nden Esra. Bu yayında farklı bir şey yapıp bir kitap hakkında çok sevdiğim bir arkadaşımla bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu kitabı bana mutlaka oku diyen kendisi olduğu için ve kitaptan da çok etkilendiğini bildiğim için Enno hakkında Züleyha ile konuşmasak olmazdı. Kitapla ilgili ben kısa bir giriş yapayım öncelikle. Astrid Frank'ın 2017 yılında yazdığı Enno ya da Asfalttaki Kara Hindiba isimli kitap 2019 yılında Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından basılmış. Kitabın resimleri Regina Ken, çevirisi de Semra Pelik tarafından yapılmış. Alman dili ve edebiyatı ve pedagoji okuyan Astrid Frank, 1999 yılından beri çocuk ve gençlik kitapları yazıyormuş. Ancak Türkçe'de yayınlanmış ilk eseri bugün hakkında konuşacağımız Enno isimli kitap. Ve bu kitaptan sonra yazarı olan merakım iyice arttı. Umarım diğer eserlerinde Türkçe okuma şansımız olur. Şimdi yayına Züleyha'yı alacağım ve biraz soru cevap, biraz da sohbet şeklinde Enno hakkında konuşacağız. Züleyha.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldin. Sonunda buluştuk.
Sonunda nihayet.
Nihayet. Elif'ten sonra ilk konuğum sen olduğun için ayrıca çok mutluyum. Ve bu yayına katılmayı kabul ettiğin için de en başta sana teşekkür etmek istiyorum. Ben çok heyecanlıyım çünkü.
Sen bir de bana sor. Elif'ten sonra ilk konuk olmak... O kadar heyecan verici bir şey ki, çünkü Elif çıtayı arşa çıkarmış durumda.
Senden de bir şiir
Elif'ten sonra var.
Ben şimdi ilk başta bir giriş yaptım. Enno'dan böyle kısaca bahsettim. Astrid Frank'tan kısaca bahsettim. Bu kitabı daha önce duymamış olanlar için ama kitabın konusundan açıkçası bahsetmiştim. Konusundan bahsedelim istiyorum ben biraz. Hani bir giriş yapmış olalım. İşin aslı ben bir kitabın konusuyla bir kişinin o kitabı nasıl algıladığına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela benim için bu kitabın konusu Enno'nun hassasiyetini çözerken yaşadıkları ve özellikle de annesiyle olan ilişkisi. Peki sence genel olarak bu kitap neyden bahsediyor? Enno ne söylüyor bize?
Aslında Enno... Tamamen normallik üzerine düşündürdü beni. Zaten hayattaki tüm rollerimle ayrı ayrı etkilendiğim bir öyküydü Enno'nun öyküsü. Yani hem bir işte kadın, anne, öğretmen, çocuk kitapları okuru, yazarı olarak her rolümle, her varoluşumla ayrı ayrı etkilendim bu kitaptan. Bu bir normallik algısı var. Neye göre, kime göre belirlendiğini bilmediğimiz. Onun dışında kalan çocuklardan bahsediyor aslında. Zamanın ruhuna uymayan çocuklar bunlar. İşte haksızlığa uğrayan, zorbalığa uğrayan, etiketlenen, yargılanan. Enno böyle şey gibi, bir acil durum kodu gibi yani. Çekilmiş o kol, bizim de o sesi duymamız gerekiyor. Ben böyle düşündüm. Sesi duymam gerektiğini düşündüm.
Sen öğretmen olduğun için şimdi Enno'larla çok fazla karşılaşıyorsundur diye düşünüyorum. Belki o yönüyle de sana hassas gelmiştir. Belki o tüm çocukların birleşimi bir örneğidir gözünde, bilmiyorum. Peki bu tarz yani bir Enno ile karşılaştığımızda, çok belki sonra sorulacak bir soru ama aklıma gelmişken ve unutmak istemiyorum bu soruyu. Bir Enno ile karşılaştığında onu tanıyabilmek, anlayabilmek ve var olan o haline izin verebilmek sence nasıl mümkün? Bunu bir öğretmen olarak soruyorum sana.
Ya aslında hani kabullenmek mi dedin? Ben kelimeyi yanlış mı düşünüyorum ama hani sanki böyle bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bir çocuğun hayatına girmeye çalışır bir öğretmen. Hikaye böyle başlar aslında. Yani biz onları kabul etmiyoruz. Onlar bizi kabul ediyor. Dolayısıyla bu noktada Enno'nun öğretmenini düşündüm. Galiba onun yaptığının tam tersini yapmak lazım. Her çocuğun farklı olduğunu, özel olduğunu farklı öncelikleri olduğunu kabul ederek yaklaşmak lazım. Ve bir zamanlar çocuk olduğunu, anlaşılamadığını, onun nasıl bir hani çocukluk cehennemdir derler ya, onun nasıl bir cehennem olduğunu unutmamak lazım zannedersem.
Öğretmene daha sonra ayrıca giriş yapacağız. Öğretmen zaten benim de ayrıca takıldığım bir konu ama ben hikayeye daha ilk bölümden dahil oldum. Hani böyle başlar başlamaz zaten peşinde sürüklendim diyebilirim. Hikayenin gerisinde de hatta bayağı bir enli olarak yoluma devam ettim. İlk bölümün sonlarında şöyle bir paragraf var ve bir an yazarın bunu beni düşünerek yazdığını algıladım, öyle düşündüm açıkçası. Böyle kısaca onu okuyayım. Bir şekilde yabancı bir gezegenden buraya düşmüş gibiydim. Gerçi buradaki varlıklar tıpkı bana benziyordu ama başka türlü çalışıyorlardı. Ben burada bir arada yaşamaya yarayan kuralları bilmiyordum. Ve ne kadar çabalarsam çabalayayım yine de her şeyi yanlış yapıyordum. Ben bunun biraz da dünyaya adapte olamamış ruhlarda olduğunu düşünüyorum. Ve bu ruhlar bir müddet sonra birbirini bulup arkadaş oluyor sanki. Tıpkı bizim gibi, ne dersin?
Ne güzel söyledi. Açıkçası beni de derinden sarsan bölümlerden bir tanesi bu. Kendini evinde, ailesiyle birlikteyken bile yabancı hissetmesi bana çok dokunmuş. En çok içimi acıtan yerlerden bir tanesiydi. Üstelik aile bireylerinin ona öyle baktığını, bir yabancı gibi gördüğünü düşünüyor. Ve varlığını açıklamaya çalışıyor Enno. Yani varoluşuna bir mazeret bulmaya çalışıyor. Belki de uzaydan gelmişimdir diye. Bu böyle hakikaten kabul edilmesi çok zor. İşte bu anlamda sesi duymak dedim. Bu sesi duymak gerekiyor gerçekten. Çünkü belki de böyle hissettiğini bilmiyordur insanlar Enno'ların. O yüzden altını çizdiğin yer benim de altını çizdiğim yerlerden bir tanesi. Bizim gibi kısmına da kesinlikle katılıyorum. İnsan yani her gün işte Matilda'dan, kum kurdundan bahsedeceği birine rastlamıyor. Benim için arkadaşlığımız bu anlamda çok kıymetli. Seninle böyle sanki üniversiteden arkadaşımızdan bahsedermiş gibi Toby Lawrence'dan bahsetmemiz çok hoşuma gidiyor gerçekten. Büyük şanslı kesinlikle.
O ayrı bir şey. Keşke o kitap hakkında da konuşabilsek ilerleyen zamanlarda. Gerçekten o da şey olur, çok güzel olur. Enno'yu anlayan büyük babası var. Fakat büyük baba da hayatta değil. Enno'nun hayatında öyle bir anlaşılma, anlaşılamama gibi bir durum da var. Biraz önce senin bahsettiğin gibi hani evinde bile yabancı hissediyor olması. Hani neyi nasıl yapacağını bilemiyor, tam olarak nerede dursun, elini ayağını nereye koysun bunu bile bilemiyor. Ve burada neyse, anneye birazdan geçeceğim. Önce buradan şeye geçelim. Olsen'e geçmek istiyorum. Çünkü Olsen önemli bir karakter. Yani Enno'yu görünür kılmamızı sağlayan ya da onunla beraber olması önemli karakterlerden biri. Bir arkadaş. Fakat Enno kendisini ne kadar farklı görse de Olsen'in özel olduğunu düşünüyor. Olsen, Enno arkadaşlığı çerçevesinden bakacak olursan bu arkadaşlığı sen nasıl değerlendirirsin?
Aslında kitap farklı bir dilde yazılmış gibi. Ve bu dili pek çok yetişkin bilmiyor. Enno'nun annesi bilmiyor mesela onları konuştuğu dili. Ne mutlu ki Enno ve Olsen bu dili bilen iki çocuk birbirinin hayatında bir şekilde var olmuşlar. Ve bu galiba hayatlarını kurtarmış bence. Yani ilki Olsen var falan diyerek okudum ben kitabı. Olsen'in özel olduğunu düşünüyor Enno. Çünkü Olsen'in annesi onun annesinin aksine... İşte diyor ki buraya bakın, bu benim oğlum ve onu olduğu gibi kabul edeceksiniz diyor. Annesinin
evet,
tavrı.
Bu çok önemli.
Evet evet. Bu yüzden o Enno diyor ki yani ben farklıyım bir kara hindiba gibi ama o sen özel, yani o çok özel.
İkisinin farklı yönleriyle bir şey var, özelliği var, bir özel durumları var. Fakat bu anlaşabiliyor olmalarına bir engel oluşturmuyor. Yani bu açıdan biraz Rico ve Oscar'a da selam vermiş oluyoruz aslında burada. Farklı özellikleriyle birbirini bulup o ruh kaynaşmasını yaşayan karakterler ve bize bunu çok derinden ve güzel bir şekilde hissettiriyorlar. Şimdi böyle kaçmak istediğim konuya doğru gidiyoruz. Anne ve öğretmen konusuna. Enno'nun en büyük sıkıntısı bu anlaşılamama hali ve bu döngüde yaşıyor olması. Ve ailesi özellikle de annesi, işte okulda öğretmeni. En önemlisi biraz da aslında kendisi. Yani bu yaşadıklarını pek bir anlam veremiyor. Ve buna bir sebep isim bulamaması ve bunun çıkmazını yaşaması da onu açıkçası ne yapıyor diyelim, kötü bir hale mi sokuyor? Yani tam olarak ne yapacağını da bilemiyor. Ve bu durumda da kendini tamamen kabul gördüğü ve onaylandığı, ne yaparsa yapsın sevildiği bir ortama, yani hayalistan'a götürüyor. Bu hem etkileyici bir nokta, yani yazarın böyle bir geçiş yapması beni çok rahatlattı. Yani böyle bir dünyanın var olduğunu bilmek. Hani zaman zaman biz de oraya gidiyoruz ve onu orada da görmüş olmak benim için bana iyi geldi. Fakat biraz da buruk bir nokta. Bunu sen nasıl yorumluyorsun? Hayalistan'a geçeyim. Hayalistan'ı sen nasıl yorumlarsın?
Ben buruk bulmadım aslında. Çünkü her çocuğun bir hayalistanı olduğunu düşünüyorum. Hele yani içinde bulunduğu dünyada bir türlü kabul görmeyen bir çocuğun kesinlikle bir hayalistanı olmalı. Olmazsa bilmiyorum nasıl yaşayacak, ne yapacak. Beni burada yine sarsan etkileyen şey çocukların orada da rahat bırakılmıyor olunmasıydı. Yani hayalistan'da da rahat
Biraz
bırakılmıyor. Düşünsene çocuk yani kullanmadığı, etiketlenmediği bir dünya kurmuş ama yok yani yok. Ne anne ne öğretmen onu orada da rahat bırakmıyorlar. Hayalistanı olmadan kimse yaşayamaz bence. Mümkün değil. Çocuk ya da yetişkin. Hepimizin bir
Evet.
hayalistanı olmalı. Mutsuz ruhlar gibi dolaşacağız evrende yani başka türlü yok mutlu olmanın yolu.
Peki sence hayalistan dışında hani normal normal diyeyim yaşadığı dünyada tamamen kabul görseydi hayalistan olmaz mıydı ya da öyle bir şeye gerek kalmaz mıydı?
Ben dediğim gibi herkesin hayalistanı olduğunu düşünenlerdenim. O, tabii orada ne kadar vakit geçirdiğin işte dünyadaki şeye bağlı, kabul görüşüne bağlı anladığım kadarıyla.
Çünkü bazen
Bir
geri dönemiyoruz. Öyle de bir şey var. İnsan bazen
tam da bunu söyleyecektim. Yani eğer ışığı kapatıp gerçek dünyaya geri dönebiliyorsan şanslısın ve normal bir bireysin. Tırnak içinde söylüyorum normali. Ama dönemiyorsan ya da dönmek istemiyorsan bir anda işte o zamanın ruhuna uymayanlar kervanına katılıveriyorsun. Ben hayalistanın herkes için olduğunu düşünüyorum. Sadece orada bulunma süreniz farklı. Ne kadar uzunsa ama o kadar da mutlu oluyor insan sanki öte yandan.
evet, aslında bir de şöyle bir şey var. İnsan eğer senin dediğin gibi herkesin bir hayalistanı varsa, kimi bununla çocuk yaşta tanışıyor, kimi yetişkinlik zamanında tanışıyor. Fakat ben çocukluk zamanı tanışanların şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne dersin?
Kesinlikle elbette. Bir de ülkenin burayı bir ülkeye benzetirsek ya da başka bir evrene benzetirsek nerelerinde gezindiğin belirliyor aslında. Yani öyle ya da böyle herkes bir şekilde gidiyor. Çocukken gitmeyen yok bence. Ama gezindiği yerler hatırlanmaya değer mi değil mi? Galiba o kısım yetişkinlikteki durumu belirliyor. Şu anda bir yetişkin olarak hatırlamıyorsa hayalistanı muhtemelen yanlış yerde gezmiştir.
Şimdi asıl şeye geliyorum. Ben bu kitapta hem anneye hem de öğretmene bayağı sinir oldum ve ara ara anneyle empati yapmaya çalıştım. Hani onu da anla diyerek. Fakat çok şey yapamadım, empati kuramadım. Fakat öğretmen konusunda biraz daha katı pencerede kaldım. İkisini aynı kefeye koymak çok mümkün değil. Fakat yine de Şimdi önemli karakterler, her ikisi de Enno için ve Enno'nun yaşadığı durumla alakalı. Devamlı bir baskı kuran anne var ve okulda da öğretmen var. Bu çocuğa hiçbir boşluk kalmıyor, hiçbir hani o senle geçirdiği vakit dışında da bir alan kalmıyor. Anne ve öğretmen, yani ikisini de farklı kategorilere koyacak olursak, Enno ile olan bağlantıları, ilişkileri ya da işte bu karakterlerin hikayeye yansıması, bu konuda ne düşünüyorsun?
Evet, anne de öğretmen de gerçekten insanın sınırlarını zorlayan karakterlerdi. Anneye en çok hem en çok bunun için kızdım hem de en çok bunun için hak verdim aslında. Şöyle açıklayayım. Yani canından çok sevdiği bir varlığın aslında ne düşündüğünü, ne hissettiğini bir türlü anlayamıyor olması biraz beni kızdırdı. Her anne gibi o da işte çocuğunu korumaya ya da savunmaya ya da anlayış göstermeye çalışırken öte yandan kafasından bir türlü atamadığı o hani normallik meselesi yüzünden çocuğuna Enno'ya kendini işte yetersiz, beceriksiz hissediyor. Aslında amacı böyle değil ama günün sonunda Enno böyle hissediyor. Tabii anneye hani sakin ol, çocuğuna odaklan, anneliğine odaklan, bırak demek kolay ama bir taraftan da çevredeki müdahale ordusu yargılıyor anneyi. Hepimizin başına gelmiştir bu çocuğumuz konusunda yargılamak. İşte sen bunu şımartmışsın, her dediğini yapmışsın. Aa siz bunu
O
akvaryuma
tabii.
yetiştirmişsiniz. Aa bu çok kötü.
Etrafa yaranmak mümkün olmayan zamanlar tabii ki.
Kesinlikle bir ordu yani durmadan yargılıyor. Bir de aynı ordu işte kendince bazı kriterler belirlemiş. Yalan söyleme becerisini sosyal beceri olarak tanımlamış. Mesela makul tipler belirlemiş. Ve işte anneye de dayatıyor. Diyor ki işte bunlar. Sen de bunları yapmak zorundasın. Bu anlamda anneyi şimdi yaşadığımız çağda düşününce bu anlamda anneyi tabii tam olarak kızamıyorsun da. Öte yandan şöyle düşündüm ben. Sen hiç öyle düşündün mü bilmiyorum. Düşünsene yani Enno'nun annesi. Çünkü Enno öyle bir çocuk ki söylenmeyeni de duyan, hisseden, fark eden, çok sezileri çok güçlü bir çocuk. Her söylediğine dikkat etmek zorunda. Nasıl söylediğine, hangi yüz ifadesiyle söylediğine, her şeye dikkat etmek zorunda. Yani yorgun da olsa, endişeli de olsa, uykusuz da olsa
Evet.
bir şey yani Enno'yu geçiştiremiyor. Aklıma Civan'la küçükken yaşadığımız bir şey geldi. İşte okuldan gelmişim oğlumla tırnak içinde kaliteli zaman geçiriyorum. Bana dedi ki anne üzgün müsün? Hayır dedim üzgün değilim. Ama dedi kaşların üzgün. Çünkü yüzüm kim bilir günün hangi anında kaldı. Ben oysa çok kaliteli zaman geçirdiğimi, oğlumla iyi vakit geçirdiğimi düşünürken o bambaşka şeylere odaklanıp aslında olmayanı görmüş ya da asıl olanı görmüş. Bu anlamda annenin işi gerçekten çok zor.
Evet, algıları yüksek çocukların anneleri olmak. Şimdi sen böyle söyleyince Eno'nun annesine yine de bir sarılasım geldi.
Bir de güzel tarafı şu. Bence bütün bu hikayede telafi edilemeyecek tek şey sevgi. Neyse ki Enno annesinin onu sevdiğini biliyor. Bu çok önemli. Bence temel nokta bu. Çünkü öbür türlü telafi edilemez. Ama kendisini tutup hocam ne yapıyorsunuz diye sarsmak istediğim öğretmenle ilgili böyle bir bilgi yok. Yani öğretmenin onu sevmediğinden çok eminim.
Evet, öğretmenle ilgili zaten başka bir geri dönüş de pek olmadı. Yani öğretmen zaten katı bir şekilde ilerledi ve o esnekliği de sağlamadı. Hani o esnekliği sağlasa inandırıcı olur muydu onu da bilmiyorum. Yani her karakterin bir yumuşama yaşaması gerektiğini de düşünmüyorum. İşin o boyutu da var. Fakat hani yine de öğretmende şöyle bir ufak da olsa bir kırıntı görse miydik? Bilmiyorum. Fakat öğretmen gerçekten şeydi yani tam bir sert tutum sergiledi. Kendi kafasındaki normali. Şimdi burada tabii yani günümüz öğretmenleri ve Türkiye'deki öğretmen profiliyle
kıyaslamak isteyeceğim ama oraya girmiyorum fark ettiysen. Böyle kenardan hemen şey yapıyorum, geçiyorum. Şimdi peki ben sana başka bir şey sormak istiyorum.
Öğretmen konusunda hani hiç değişmeyen, belli ki dünyanın her yerinde böyle. Çünkü bu kitabın yazıldığı ülkenin farklı olduğunu düşünürsek, sadece kendi gözlemlediğim tutumla alakalı değil demek. Her yerde var bu. Şu ünlü ve meşhur, hepimizin hayatında da var olan ünlü saygısızlık meselesi. En onun suskunluğunu saygısızlık olarak algılaması. Kaldı ki susabilir yani. Fakat bunun kasıtlı olduğunu düşünmesi çok çarpıcı, öyle değil mi? Yani çocuk cevap vermiyor ve öğretmen de bunu kendisine bir kasıt olarak algılıyor. Çok önemsiyor kendisini. Biz yetişkinler ve biz öğretmenler bunu çok, gerçekten çok sık yapıyor. Karşımızdaki çocuğun bize kastı olduğunu sanıyoruz ama yani genellikle değildir. Yani çoğu zaman yanlış anlaşılmadır. Yetişkin hüsnü kuruntusudur. Ama velev ki doğru, yani çocuk gerçekten kasıtlıysa bunu başlatan da muhtemelen biziz. Yani bir yetişkin başlatmıştır bunu. Yani ortada bir kasıt varsa dönüp kendine bakmalı, neden böyle bir kasıtla karşılaştım diye.
Doğru. Peki aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi kendi annem ve kardeşim de öğretmen olduğu için bir taraftan da o bakış açısından bakmaya çalışayım. Sınıfta farklı farklı Enno'lar olsa, yani işte biri Enno, biri Olsen, bir öğretmen için tabii tecrübeli olan sizsiniz. Bunu anlayabilmek ya da idare edebilmek, neticede o da bir kişi ve bir insan, fakat karşısında en az 20-25 tane farklı karakterde çocuk var. Her birinin farklı özelliğine göre işte algılayıp hareket edebilmek sanırım çok yorucu oluyordur. Peki bunu nasıl şey yaparsın? Yani bu da zor oluyordur deyip öğretmene de bir şey yapsak mı? Yumuşak bir çerçeve mi çizsek?
Şimdi kesinlikle zor oluyor. İçeriden biri olarak sesleniyorum. Bu çok zor bir şey. Mesela 20-25 değil. Bir kere onu belirlemek lazım. En az 30-35 çocuk var senin karşında. Farklı özelliklere sahip çocuk var. Hepsiyle birebir ilgilenmek, hepsinin hakkını vermek bazen mümkün olmayabiliyor. Yani ulaşamayabiliyorsun, fark edemeyebiliyorsun, yetişemiyor olabiliyorsun ama onu incitecek bir tutuma girmek, onu üzecek, bile bile üzecek bir tutuma girmek affedilir ya da tolere edilebilir bir şey gibi gelmedi. Yani öğretmenin davranışı bu anlamda kabul edilemez bence. Enno'ya kötü davranıyor öğretmen. Hani fark etmemek, sorununu çözememek başka bir şey. Onu üzmek başka bir şey bence. Yani bir çocuk öğretmeninin onu sevmediğini düşünüyorsa, öğretmenin kendisine keşke sınıfından yok olsa dediğini düşünüyorsa demek ki kötü davranmışsın, incitmişsin çocuğu. Bütün sorunları çözemezsiniz ama bütün çocukları sevebilirsiniz. Bu o kadar zor değil bence. Kaç kişi olursa olsun.
Evet, o yüzden senin Fethiye'ye taşınman ve Elif'in öğretmeni olman gerekiyor. Peki sana bir de ters bir bakış açısından bir soru sorayım. Eno için bir rahatlama, hadi tırnak içinde kullanalım, bir teşhis kondu. Fakat bu teşhisten sonra annede bir rahatlama oldu. Fakat bu durum beni rahatsız etti. Çünkü böyle bir şey olmasaydı, yani o bir etiket demeyelim ama o teşhis konmasaydı, anne yine de Enno'yu olduğu haliyle kabul edebilecek miydi? Ya da daha farklı bir yol mu çizilecekti? Çünkü anne sadece bununla rahatladı. Yani başka hiçbir şeyle sanki rahatlayamayacaktı ve bir otoritenin söylediği bir ifade ve cümleyle beraber bir rahatlama geldi. Şimdi kendi annelik tecrübemle ilerleyecek olursam hak veriyorum. Çünkü bir yerde tıkanıp ya bu çocuğun nesi var diye insanın çığırından çıktığı noktalar oluyor, kabul ediyorum. Ama diğer taraftan da hani sanki biri bir şey demeden de her haliyle kabul edebilmek zor mudur? Sen nasıl yorumluyorsun bu durumu?
Keşke olduğu gibi kabul edebilir miydi sorusuna elbette diye cevap verebilseydim. Ben işim gereği evladıyla ilgili hani genel geçer tırnak içinde normallik algısının dışındaki herhangi bir tanıya direnen çok fazla anne baba gördüm maalesef. Bu tanı eğer işte üstün yetenekli, zeki, dahi falan değilse genellikle çocuğun geleceği pahasına direnen anne babalar vardır. Çünkü geleceği pahasına diyorum. Çünkü bazen bir tanı çocuğu korur. Ondan yüksek beklentiler gösterme isteyen öğretmenlerden korur, işte zor sınavlardan korur, bu acımasız sistemden korur. Bazen tanı çok önemli. Gerçekten çocuğu korumak adına çok önemlidir. Ama kısmı bir anne olarak beni de hem çaresiz bırakan hem açıkçası ne diyeceğimi bilemediğim bir cümle. Yani bir çocuğu olduğu gibi kabullenmek için içinde olumluluk barındıran bir tanı mı gerekir? Bilemiyorum Esra. Gerçekten bu kısmına özellikle bilemiyorum diye cevap veriyorum. Çok acıtıcı çünkü. Çok incitici gerçekten.
Peki çocuklar sence ne düşünür bu kitabı okuyunca? Mesela Eno gibi bir çocuk okusa ne hisseder? Ya da tam tersi hiç hani empatisi bu kadar ya da farkındalığı bu düzeyde olmayan bir çocuk okusa böyle bir aydınlanma ya da bir farkındalık geliştirir mi? Kaç yaş grubu ya da yaş işin aslı çok girmek istediğim bir konu değil. Hani biraz daha belki 9 yaş, 10 yaş daha ortalama bir şey vereceksek ama mesela hangi çocuklar sever ya da hangi çocuklar sevmez diye bir ifade kullansak bilmem yanlış olur mu sence ya da bu konu hakkında bir şeyin var mı?
Galiba bu ben kitabı okurken şöyle düşündüm. İlkokul kitabı değil bu sanki. İlkokul çocuklarının çok anlayacakları, hakkını verecekleri bir kitapmış gibi gelmedi bana. Yani 11 artı gibi düşündüm. Ama tabii okurun kitapla ilişkisine bağlı biraz da. Ben bu kitapla ilgili hep şunu düşündüm aslında. Keşke dedim öğretmenler kitabı aldırsalar çocuklara, birlikte okusalar, konuşarak, tartışarak, yorumlayarak birlikte okusalar. Bu buna çok elverişli bir öykü gerçekten. Kitabı her çocuk sevebilir. Yani şunlar sever, bunlar sever diye bir ayrıma gitmeyeceğim ama tıpkı burada hikayesi anlatılan çocuklardan birinin gerçekten çok işine yarayacağını düşünüyorum. Düşünsene orada onun hislerini anlayan, tanımlayan biri var. Belki ne yaşadığını bile farkında değil. Kitabı okuduğunda fark edecek. Evet ya ben de böyle şeyler yaşıyorum diye. Bu anlamda evet. Aynı şeyleri yaşayan, aynı haksızlığa uğrayan çocuklara çok iyi geleceğini düşünüyorum.
Yani çocuklar haricinde mesela biz de ben kitabı bitirdiğimde Enno benim demiştim. Geçen Yağmur'la konuştuğumuzda Yağmur dedi ki ya Enno benmişim bana şimdi evde Yenno diyorlar hatta falan dedi. Şimdi sadece çocuk için değil aslında yetişkinler için de belki o içinde kalmış çocukluktaki o anlaşılamama halini yaşamış çocuklar olarak da bir yerde Enno'yu bağrımıza basmamızın önemli sebeplerinden biri bu sanırım.
Elbette. Bu acil durum kolunun sesini hepimiz işittik. Hepimiz Enno'yduk aslında bir anlamda. Ama ben bir zamanda bir ciddi bir farkındalık kitabı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yetişkinler için ciddi bir farkındalık kitabı. Yani anne olarak da, öğretmen olarak da ben çok çok önemsedim Enno'yu. Uzun süre elimden bırakmayacağım. Öyle görünüyor.
Ben zaten bu kitapla senin sayende tanıştım. Hani kitabı kapağını görüyordum. Kendisini hani görmüşlüğüm vardı ama sen mutlaka oku demeseydin öncelik belki de vermeyebilirdim. Çünkü hani kapağa bakınca işin aslı hemen beni okumalısın diye bir teklifle gelmemişti bana. Fakat şimdi birbirimizin şeyini de bildiğimiz için hani neyi sevdiğimiz ya da ortak zevkler hangi Kitap için kırmızı alarm, hangisi yeşil alarm, bunu bilmek de güzel. Seninle bu sohbeti yapmak bana çok keyif verdi. Hani ilk defa sonunda teknik sorunları da hallederek umuyorum ki bu yayını yayınlayacağım. Dolayısıyla kitapla ilgili son birkaç cümle söyleyeceğim ve sohbeti bitireceğim. Senin kitapla ilgili ya da genel Eno ile ilgili söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben aslında bir de bir çıkıntılık yapıp babayı çok torpilli bulduğumu söylemek istiyorum.
Evet, onu
Evet,
konuşmadım.
daha akışını bırakmış gibi görünüyor baba. Ama öte yandan endişeler içerisindeki bu anneye de çok fazla sanki destek olmuyormuş gibi bir taraftan. Ya da bilemiyorum, belki de beni hikayede babanın bu kadar ayrıcalıklı bir konumda tutulması beni biraz böyle ne oluyor ya dedim, yani işin doğrusu bunu belirtmek istedim kitapla ilgili
Evet, o
söylediği
zaman
durumda.
şeye kalıyor, değil mi? Enno sanki annesinin oğlu, baba da böyle dışarıda bir karaktermiş gibi. Sen hatırlatınca şimdi şey yaptım. Şimdi
Bir
babanın
de
bir
baba.
taraftan
Evet.
sen
Dinliyorum seni.
babanın şöyle bir tarafı da var. Yani ben şeye karar verememiştim. Şimdi baba rahat bir karakter mi, yoksa hani gerçekten kabullenmiş olabilir diyen rahat bir karakter mi, yoksa hani sadece arka planda kalmış ve hani bastırmış ya da görmezden gelen bir tavır içerisinde mi? Biraz burada açıkçası kararsız kalmıştım, ama babayı çok da önemsememiş gibi geliyor yazar, ya da anneye mi çok yüklenmiş? Hani bu açıdan aslında annelere niye bu kadar yükleniyoruz diye de serzenişte bulunasım geldi şimdi.
Yani babayı böyle Çetin Ceviz Hanım'la ilgili meşhur öğretmenimiz onunla ilgili sözlerinden dolayı böyle bir alkışlayasım geldi. Ama onun dışında sen niye bu meselenin bu kadar dışındasın kardeşim diye de içimden geçti. Bunu duymadan babasından falan bahsediyor. Bizde genetiktir, ailemiz böyledir falan gibi bir hali var. İster istemez okuduğum her kitapta kadın erkek ilişkilerindeki ya da meseleye dahil oluşlarındaki dengenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu öyküde, bu şahane öyküde bu anlamda denge birazcık bozulmuş gibi sanki.
Belki tam olarak göstermek istediği de bu muydu? Onu da bilmiyorum. Fakat ne olursa olsun yine kabak annelerin başına patlıyor. Ve babalar her zaman çok rahat olan taraf oluyor. O bir gerçek yani, hakikaten. Başka ekleyeceğimiz ya da benim unuttuğum bir nokta var mıydı? Ya da senin altını çizip şu an paylaşmak istediğin bir şey. Eno'nun ablası var bir de aslında. Ondan bahsetmedik ama o da okuyuculara kalsın diyeyim artık.
Haklısın, bence de. Gerçi çok büyük bir ablalık yaparak hikayeyi güzelleştirdi. Ablaya haksızlık etmemek lazım. Ben Enno'nun parlak taç yapraklarına hayran kaldım. Senin az önce söylediğin gibi
Evet, şu an sesle ilgili bir sorun yaşadım ama Züleyha, beni duyabiliyor musun? Heh, tamam. O zaman kitapla ilgili son birkaç şey söyleyip ben kitap sohbetimizi burada bitiriyorum. Gerçekten hani nasıl olur, nasıl biter derken bayağı böyle yarım saati geçen bir sohbetimiz oldu. Ve benim için çok
kısa olsun.
keyifliydi.
32 dakika olmuş.
Ben lafı gerçekten biliyorsun dolandırarak böyle oradan girip buradan çıkıp sonra ilk ne söylediğimi unutup tekrar tekrar bir sarmala girdiğim için, özellikle Elif'le son sohbetimiz öyleydi ya, hani gönül kuşunda tam olarak neyden bahsettiğimizi ben bile anlamadım gerçekten. Yayını dinleyen olduysa ya, bilmiyorum ne düşündü. Bugün Eno hakkında beraber sohbet ettiğimiz sevgili Züleyha Ersingün'ün Form Kitap tarafından basılmış 4 kitabı var bu arada. Bunları mutlaka söylemem lazım. Hayal Peşinde, Kaygı Kuşu, Tüm Soruların Cevabı Bende ve son kitabı Bilmişbade. Bu kitaplar hakkındaki yorum yazılarıma yine web sitesi lokumcucukkütüphanesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sevgili Züleyha İstanbul'da yaşıyor. Civan adında bir oğlu var. Bu bilgileri de es geçmek istemedim. Biz farklı konuklarla ve tatlı kitaplarla buluşmak üzere diyorum. Biz Züleyha'yla yine böyle çok sevdiğimiz bir kitapla ilgili konuşacağız. Bence konuşuruz çünkü iyi geldi bu bana. Çok iyi hissettim.
Evet,
Teşekkür ederim sohbetimiz için.
ben
Herkese mutlu
teşekkür
günler
ederim.
diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.